Nehemya 4. bölümdeyiz. Bir önceki bölümde Nehemya'nın Yeruşalim'in duvarlarını yeniden yapmak için özel bir strateji izlediğini gördük. Duvarların yanında yürürken duvarların her bir kesimine ve kapılarına belirli kimselerin yerleştirildiğini ve bu kimselerin tüm kentin duvarlarının aynı anda bitirilmesi için topyekün seferber olduklarını izledik. Bu bölümde onların duvarların yüksekliğinin yarısına kadar ulaştığını göreceğiz. Düşman onların bu işlerine alaylı alaylı gülerek onları caydıramayacağını anlayınca başka bir yönteme başvuracaktır. Sanballat surları onardığımızı duyunca öfkeden deliye döndü, bizimle alay etmeye başladı diyor Nehemya 4. bölümün 1. ayetinde. Onların üstüne gelmek onları hiç durdurmamıştı. Yaptıkları iş her geçen gün ilerlemeye devam ediyordu. Bunun için şimdi de düşman başkalarının önünde alay etme silahını kullanacaktı. Tanrı için çok değerli ama Sanballat için bir hiç olan şeylerle alay etmeye başladılar. Dostlarının ve Samiria ordusunun önünde bu zavallı Yahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar dedi. Onlara izin verirler mi? Kurban mı kesecekler? Bir günde mi bitirecekler? Küle dönmüş molozların arasından taşları mı canlandıracaklar diyor Nehemya 4:2'de. Düşmanın sorduğu sorular çok uygun ve yerinde sorulardı. Bu aynı soruları İsrail oğulları da kendilerine soruyorlardı. İsrail oğullarının başladığı gibi bu işi sonuna kadar götürüp götüremeyeceklerini merak ediyorlardı. Düşmanın kullanacağı yöntemlerden birisi işte bu alay konusudur. Yanında duran Amonlu Tovia yaptıkları şu taş duvara bak dedi. Üzerine bir tilki çıksa yıkılır. 3. ayet. Kendisi bir Amonlu olan Tobia'nın alaycı tavırlarla söylediği şu söze bakın hele. Yaptıkları duvarların üzerine bir çakal çıksa bile duvarlar yıkılırmış. Çakal çok hafif ayaklı bir hayvandır. Bastığı yerlerde çoğu zaman iz dahi bırakmaz. Duvarda yürüse bile üzerindeki hiçbir şeyi yıkıp dökmez. Peki Tobia burada ne söylemeye çalışıyordu? Tobia'nın dediğine göre bu zavallı Yahudiler öyle bir duvar örüyorlar ki hafif ayaklı bir çakal dahi üstüne çıksa bu duvarları yerle bir edebilirdi. Zaten işçilerin birçoğu kuyumcu, esansçı ve kadınlardan oluşuyordu. Onların ördüğü duvarda ne hayır gelir ki? Ne büyük bir küstahlık değil mi? Yahudilerle bakın nasıl alay ediyorlardı. Onların bu alaylı sözleri böylesine zor koşullarda çalışan Yahudilerin çoğunun cesaretini eminim kırıyordu. Ama onların bu sözlerinden hiç etkilenmeyenler de vardı. Nehemya'nın silahı duaydı. Onlara bu silahla yani dua silahıyla karşı duracaktır. Duasında Tanrı'ya şöyle seslendi. Ey Tanrım, bize kulak ver. Hor görüyorlar bizi. Onların aşağılamalarını kendi başlarına döndür. Sürüldükleri ülkede yağmaya uğrasınlar. Suçlarını bağışlama. Günahlarını unutma. Çünkü biz çalışanları aşağıladılar. Yeruşalim'in duvarlarının yeniden yapılmasına engel olmaya çalışan bu insanlar, Yahudilerin düşmanı olduğu kadar Tanrı'nın da düşmanıydılar. Bu şeriat altında, yasa altında yapılmış bir duaydı. Şeriat altında Yahudilerin hak ve adalet istemeleri tamamen yasaldı ve bu onların bir hakkıydı. Bu konuda doğru bir hüküm verilmesini istemekte haklıydılar. Tanrı bugün de adil Tanrı'dır. O hiç değişmemiştir. Kendisine iman edenlerin haklarını sonuna kadar korur ve savunur. Ama tek bir fark var. Rab İsa Mesih bu konuyu bizim için değiştirmiştir. O bizim hiçbir zaman, ama hiçbir zaman intikam amacıyla dua etmemizi istemez. Efesoslar 4:32'de Mesih imanlarını açıkça şu uyarılarda bulunulur. Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Şefkatli yani merhametli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Romalılar 12:19'da da Pavlos şu uyarıda bulunur. Değerli kardeşlerim, sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Öç benimdir. Kötülüğün karşılığını ben vereceğim. Bazı şeyler vardı ki tamamen Rabbin ellerine bırakmamız gerekir. O bu şeylerin hesabını kendisi soracaktır. Ama eğer biz bunu yapmaz ve uğradığımız haksızlığın hesabını kendimiz sormak istersek, o zaman dostum açıkça söyleyeyim, imanla yürümediğimizi göstermiş oluruz. Bizim işimiz bu değil. Biz iman ettiğimiz zaman her zaman önümüzde olan örnek bir kurtarıcı vardır, İsa Mesih. İsa Mesih kendisini çarmıha çakanları bile affetti. Onları Rabbin eline bıraktı. Biz kimiz ki bize yapılan bir haksızlığı unutmayalım ya da onun hesabını kendimiz görelim? Hayır. O zaman iman hayatında, iman yolunda yürümüyoruz demektir. İşte bizi farklı kılan ya da Mesih imanlılarını farklı kılan da budur. Mesih inancını ayrı bir düzeye, yüksek bir düzeye, yüksek bir erdeme getiren ilke de budur. Bizler bize yapılan haksızlığı, kötülüğü, düşmanlığı affedebiliyoruz. Affetmeliyiz de. Hatta Rab diyor ki bize düşmanlık besleyenlere, bize kötülük edenlere bile hayır dua edin. Görüyor musunuz Mesih inancının o yüksek erdemini, harikalığını? Bunu hiçbir insan yapamaz. Göze göz, dişe diş. Bu eski antlaşmanın kuralıdır. Ama Mesih ne diyor? Size bir tokat atanı öteki yüzünüzü de çevirin. Size düşmanlık eden, size kötülük besleyen ya da kötülük yapan insanlar için siz hayır dua edin. İşte bu Mesih inancının en harika erdeminden biridir. Bunu biz kendi başımıza beceremeyiz. Ama Rabbimizi önümüze aldığımızda, Rabbimize kutsal ruha izin verdiğimizde o bizim hayatımızda bunları yapar. Bazı şeyler vardır ki biz kendi kendimize bu şeyleri halledebiliriz. Kutsal yazılarda da açıkça görülebileceği gibi zaman zaman hak eden kişilere iyi bir azarlamada bulunabiliriz. Azarlamada bulunabiliriz. Pavlos Korintos'taki imanlara yazdığında Korintos kilisesindeki yanlış şeyleri kendilerinin düzeltmesini istemişti. Yine Pavlos bu kez Timoteos'a yazarak şöyle demişti. Tanrı sözünü duyur, zamanlı zamansız demeden onu vurgula. İnsanları tam bir sabırla eğiterek payla, kına, öğütle ya da ikne et. Uyar, isteklendir. Bunları söyleyeceğiz, yanlışa karşı duracağız. Tabii ki doğru öğretide duracağız, yanlış söyleyenleri söyleyeceğiz. Bu da bizim bir yerde sorumluluğumuzdur. Ama hiçbir zaman kin gütmeyeceğiz, öç almayacağız, düşmanlık gütmeyeceğiz. Tanrı çocuğunun Tanrı sözü olan ruhun kılıcını kullanmasını öğrenmesi gerekir. Bu kılıç yaşamımızdaki bozuk ve düzensiz yerlere batırılmalıdır. Yine bu kılıç kırık bir yüreğe merhem olarak kullanılmalıdır. Bazen karşıdaki kişinin uyarılması, o kişiye belli bir oranda gözdağı verilmesi gerekebilir. Bu alanda yeterli uyarı ve azarlamalarda bulunmayan İncil vaizine, Tanrı sözünü öğretene Tanrı merhamet etsin diyeceğim. Bugünkü insanlar kendilerine hoş sözler söyleyecek öğretmenler ve vaizler arıyorlar. Kendi yaşamlarındaki düzensizliklere ve günahlara hiç değinmeden güzel psikoloji dersi anlatabilen sözde papaz ve vaizleri tercih ediyorlar. Ya da ne şiş yansın ne kebap misalinde öğretmenleri, vaizleri istiyorlar. Hayır. Rabbin sözüne uyan kimse doğruları, doğru öğretiyi acı da gelse söyleyecektir. Sonuç olarak kiliselerin büyük bir çoğunluğu ve hatta bazı protestan kiliseleri bile insanlara asıl ihtiyaç duydukları ruhsal gerçekleri vermez bir duruma gelmişlerdir. Her zaman kutsal yazıdaki tatlı sözleri duymak isteyen bu kimseler kutsal yazılarda bazı acı ve sert sözlerin de değerli dostum bulunduğunu görmezlikten gelmektedirler. Ama tatlı sözleri ne kadar duymaya ihtiyacımız varsa sert ve acı sözleri de o kadar duymaya, işitmeye ihtiyacımız vardır. Değerli dostum, Yahudiler şeriat altındayken uğradıkları haksızlığın karşılığının verilmesi için adaletin yerini bulması, düşmanın cezalandırılması için Tanrı'ya dua edebiliyorlardı. Yahudi ulusuna düşman olan kimselerin Tanrı'ya da düşman olduklarını unutmayalım ve unutmayalım ki o zamanki insanlar bunlara karşı duran, yani Yahudilere karşı duran insanlar puta tapan, putperest ya da Tanrı'dan tamamen uzaklaşmış insanlardı. Bununla birlikte Tanrı halkının yaşamı sadece bir dua yaşamı değil ama aynı zamanda bir yürüme ve savaşma yaşamıdır. Peki daha sonra ne yaptı bu insanlar? Surun onarımına devam ettik. Yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık çünkü herkes canla başla çalışıyordu diyor Nehemya 4. bölüm 6. ayette. Nehemya düşmanın alaylı sözlerini aldırmadı bile. Az önce dedim ki Tanrı halkının yaşamı sadece bir dua yaşamı değil aynı zamanda da bir yürüme ve savaşma yaşamıdır. Bu savaşma yanlış anlaşılmasın. Mesih imanlısının savaşı ulus, millet, insan değil, karanlık güçler, şeytana karşıdır. Nehemya düşmanın alaylı sözlerini aldırmadı bile. Tanrı'ya dua etti ve duvarları örmeyi sürdürdü. Böylece düşmanın alaylı saldırıları halkın gayretli çalışmasıyla bertaraf edildi. 7. ayette Sanballat, Tovya, Araplar, Amonlular ve Aşdodlular Yeruşalim surlarındaki onarımın ilerlediğini, gediklerin kapanmaya başladığını duyunca çok öfkelendiler. Düşman onlara gülmenin ve onlarla alay etmenin hiçbir işe yaramadığını ve duvarların örülmeye devam ettiğini görünce başka bir yöne doğru hareket etmeye başlamıştı. Bu kez çok öfkeliydiler, kızdılar. Hepsi bir araya gelerek Yeruşalim'e karşı savaşmak ve kentte karışıklık çıkarmak için düzen kurdular. Ama biz Tanrımıza dua ettik ve gece gündüz onları gözetlesinler diye nöbetçiler diktik diyor Nehemya 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Duanın Nehemya'nın yaşamındaki gücün kaynağı olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Nehemya dua et ve seyret taktiğini kullanıyor. Fakat biz Tanrımıza dua ettik diyor. Ne kadar güzel. Yani her durumu, korkumuzu, kaygımızı, düşmanın hepsini Rabbin önüne getirdik ve Rabbe verdik. Ama duanızdan sonra bir şeyler de yapmak gerekmiyor mu? Birinin bir sorunu olduğunda, imanlıların çoğu tamam bu konuda gelin dua edelim derler. Doğrudur. Çok çok önemlidir dua etmek ve gereklidir. Ama benim merak ettiğim şey, duayı bitirdikten sonra bu kimselerin ne yapacağıdır. Yıllar önce kilisenin birinde Rabbin sözünü öğretiyordum. İmanlı bir kardeşten benim için bir şey yapmasını istemiştim. Önce bu konuda dua etmem lazım diye karşılık verdi. Bir dakika dedim. Eğer dua edeceğim diyerek bana nazikçe hayır demek istiyorsan bunu açıkça söyle dedim. Ben bu işi yaptıracak başka bir adam bulurum diye ekledim. Kendisinden yapmasını istediğim şey için hiç dua etmeye gerek yoktu. Ya yapacağım ya da yapmayacağım diyecekti. Tercihini yapmalıydı. Hayır diyecektiyse bunu açıkça söyleyebilmeliydi. İyi hatırlıyorum. Bir keresinde yaşlı bir kardeş İzmir'e geliyor ve orada bir kardeşi, hatta müjdeci olan bir kardeşi ziyaret etmek istiyor. Tabii o gece orada kalmayı düşünüyor. Kapıyı çalıyor ve bu bayan kapıyı açıyor ve kardeşi selamlıyor ve kardeş durumu ona anlatıyor ve diyor ki kapıda durun ben içeriye girip dua edeceğim. Rab izin verirse sizi içeri alacağım. Şimdi bundan daha berbat bir şey olabilir mi? Bu kadın aslında onları almak istemiyordu. Belki de başka bir şeyler vardı evin içerisinde onları içeri sokmak istemedi. Kardeşim bu tamamen yanlış bir şeydir. Bir insan eğer kapınıza gelmişse bir kardeş eğer kapınıza gelmişse bekle ben içeri girip dua edeceğim demeniz gerekmez, dua etmeniz de gerekmez. Eğer almayacaksanız kusura bakmayın kardeşim şu anda müsait değilim almayacağım diyebilirsiniz. Ama böyle bahane uydurmaya, yalan uydurmaya gerek yoktur. Bu konuda dua edeceğim demenin hiçbir anlamı yoktu. Evet sonra o iş için başka bir kardeş buldum ve istediğim şeyi hiç söylenmeden yerine getirdim. Bugün de birçok kimse sırf laf imanlısı geçinmektedirler. İş uygulamaya gelince kaçacak yer ararlar. Nehemya da bazı sözler söyleyip dindar havasına girebilirdi. Rabbe güveniyoruz, hiçbir şey yapmayacağız diyebilirdi. Bu işin içinden sıyrılmanın en kolay yoludur. Bugün de birçokları bu yönteme başvuruyor. Rabbe güvendiklerini söylüyorlar. Ama bu konuda ne yapıyorlar? Eğer Rabbe gerçekten güveniyorsanız bir şeyler yapıyor olursunuz. Nehemya düşmanın kendisine saldırmayı tasarladığını biliyordu. Bu yüzden bazı nöbetçiler dikmişti. Tabii Rab ondan böyle bir şey yapmasını bekliyordu. O da bu önlemi alarak Tanrı'nın bu beklentisini boşa çıkarmadı. Tanrı bize bu aklı boşuna mı verdi? Tabii ki iman edeceğiz ama aynı zamanda da aklımızı kullanacağız. Gerçekten bazı şeylerde aklımızı ve ön sezimizi kullanarak bazı adımlar atabiliriz. Sadece arkaya yaslanıp her şeyi Rabbin yapacağını beklemek çok fazla iyimserlik olur. Hatta ben biraz da ileriye gideceğim. Bu biraz akılsızlık olur. Tabii Rab bir şeyler yapacaktır ama bizim de yapmamız gereken bazı şeylerin var olabileceğini unutmamamız gerekir. Sorun sadece dışarıdan gelmiyor ama içeriden de gelmeye başlıyordu. O sırada Yahudiler yük taşıyanların gücü tükendi dediler. O kadar moloz var ki artık surların onarımını sürdüremiyoruz. Nehemya 4. bölüm 10. ayet. Bu çok dikkatli olunması gereken bir zamandı. Çünkü şeytan sizi içeriden hiç akla gelmedik şekillerde vurabilir. Karıştırabilir. Yaralayabilir. Şeytanın Tanrı halkına karşı kullandığı en etkili silahlardan birisi hayal kırıklığıdır. Epey bir zaman önce bizim yayınlarımızı dinleyen bir imanlı karı kocadan bir mektup almıştım. Bulundukları bölgede Rabbe hizmet etmek için uğraşmışlardı ama epey hayal kırıklığına uğramışlardı. Yazdıkları mektuptan her şeyden vazgeçmek istediklerini anlardınız. Bu zorluklar ve hayal kırıklığı içinde sizin radyo yayınlarınızı dinlerken neler hissettiğimizi bilemezsiniz diye yazıyorlardı. Şeytan tabii onlara karşı bu silahı kullanıyordu. Onlara yılgınlık veriyor, cesaretlerini kırıyordu. Bizler de bazen cesaretimizi kaybederiz. Bazen kısıtlı olanaklar bizi durma noktasına getirir ama daha sonra Rabbin yeniden harika şeyler yaptığını görür ve cesaret alırız. Rabbe bakmak, ona güvenmek önemlidir kardeşim. Şeytan her zaman hayal kırıklığı ve karamsarlık yaşatmak ama Rabbimiz her keresinde cesaret ve zafer yaşatmak istemektedir. Yengi yaşatmak istemektedir. Hamdolsun Rabbimiz gerçekten eşsiz bir dosttur. Bize her zaman yardım eder ama şeytan her fırsatta bizi yıldırmaya ve saf dışı bırakmaya çalışır. Yahudilerin yılgınlığı düşmanın işine yaramıştı ve hemen bu fırsattan yararlanmak istediler. Hiç beklenmedik bir şekilde Yahudilere saldıracaklardı. Bunun için hazırlanmışlardı ve Yahudilerin boş bir anını bekliyorlardı. Düşmanın sürpriz saldırısı karşısında Nehemya ne gibi bir strateji izleyecekti? Bakın ne diyor Nehemya 4. bölüm 13. ayette. Bu yüzden surların en alçak yerlerinin arkasına, tamamlanmamış yerlere çeşitli boylardan kılıçlı, mızraklı, yaylı adamlar yerleştirdim. Nehemya herkesi kendi ailesini savunabileceği bir şekilde yerleştirmişti. Böylece duvarda çalışan kişi hemen yanı başında kendi ailesiyle birlikte olacak. Bu da onların daha güvenli olmalarını sağlayacaktı. Böylece Nehemya güvenliği daha da arttırmak için onlara kullanabilecekleri silahları dağıtmıştı. Durumu görünce ayağa kalktım. Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese onlardan korkmayın dedim. Yüce ve görkemli Rabbi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız evleriniz için savaşın. Nehemya 4 ayet 14. Rabbi hatırlayın. Bu söz onların parolası olacak. Bir ulusun ordularının baş komutanı askerlerinin savaş sırasında her zaman kazandıkları son zaferi hatırlamalarını ister. Eski zaferlerini anımsayan askerler savaşmaya daha büyük bir gayret ve istek duyarlar. Yaşanmış zaferler her zaman kişiyi yeni bir kazanma hırsına sokar. Elçi Pavlos da genç imanlı Timoteos'a yazdığı mektupta ona cesaret kaynağı olacak bir parola söylemişti. İsa Mesih'i hatırla. 2. Timoteos 2.8. Mesih imanlısının bugünkü parolası aynıdır. İsa Mesih'i hatırlayın dostlar. Nehemya'nın günlerinde yaşayan Yahudiler de Rabbi hatırlayın diyerek benzer bir parola kullanıyorlardı. Nehemya 4. bölüm 15. ayette kurdukları düzeni anladığımız düşmanlarımızın kulağına gitti. Tanrı düzenlerini boşa çıkarmıştı. O zaman hepimiz surlara işimizin başına döndük diyor. Yahudiler artık geri dönüp çalışmaya devam edebileceklerdi. Düşman geri çekilmişti. Yahudileri şaşırtamayacaklarını, bir oyuna getiremeyeceklerini anlamışlardı. Nehemya gayretli biriydi. İzleyeceği daha birçok yeni stratejileri vardı. Nehemya'yı gerçekten takdir ediyorum. Keşke bugün yanımda Nehemya gibi birisi bulunsaydı. O günden sonra adamlarımın yarısı çalışırken öbür yarısı mızraklı, kalkanlı, yaylı ve zırhlı olarak nöbet tuttu. Önderler Yahudalıların arkasında yer almıştı. Duvarcılar, yükleri taşıyanlar, yükleyenler bir eliyle çalışıyor, bir eliyle silah tutuyordu diyor Nehemya 4. bölüm 16-17. ayetlerde. Bu sözleri çok seviyorum. Her işçinin bir elinde duvar örmek için bir mala, diğer elinde de savaşmak için bir kılıç vardı. Bu iki silahın ya da aletin her ikisi de bugün imanlıların ellerinde bulunmalıdır. Mala, imanlıların kendilerini kutsal olan imanda bina etmeleri gerektiği gerçeğini akla getirir. Ben şahsen Rabbe yeni gelmiş bir imanlının hemen çıkıp sağa sola tanıklık etmesinin doğru olmayacağını söylüyorum ve buna inanıyorum. Böyle bir imanlının vakit kaybetmeden tanıklık etmesi gerektiğini söyleyenlere de hiç katılmıyorum. Rabbe yeni gelmiş bir imanlının Rabbin işinde çalıştırılmalarını da çok sakıncalı buluyorum. Bu gibi kimselerin her şeyden önce tecrübe yoluyla İsa Mesih'in günahlıyı kurtardığını, koruyup kutsadığını şahsen öğrenmeleri gerekmektedir. Dün falancının, geçen hafta filancının tövbe edip Rabbe geldiğini duymak çok güzel bir şey ama bakalım bir ya da iki yıl sonra bu kişiler iman hayatını yaşıyorlar mı? İmanda büyümüşler mi? Büyüyecekler mi? Eğer imanda büyümüşler ve kökleşmişlerse sevincimiz gerçekten büyük olur. Bu nedenle zaman ve tecrübelere ihtiyaç vardır. Her şeyden önce imanda temellenmemiz, bina edilmemiz gerekmektedir. Elimizde mala ve şakul bulunmalıdır. Diğer elimizde ise ruhun kılıcı olan Tanrı sözü, İncil bulunmalıdır. Bu da kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu silah olmadan şeytana karşı koyamaz, kendimizi savunamayız. Yine şeytanı ve ona ait karanlık güçleri yenebilmek için ruhun kılıcına, Tanrı'nın sözlerine büyük ihtiyacımız vardır. Bir elimizde kılıç, diğerinde mala olmalı. Kendimizi bina etmeliyiz. Yapıcılar kılıç kuşanmış, öyle çalışıyorlardı. Boru çalansa benim yanımdaydı. Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese iş çok büyük ve dağınık dedim. Surların üzerinde her birimiz ayrı yerde, birbirimizden uzaktayız. Nereden boru sesini işitirseniz orada bize katılın. Tanrımız bizim için savaşacak. Nehemya 4:18-20 ayetler. Nehemya aslında şöyle diyordu. Ben bakacağım. Boru sesini nerede duyarsanız hemen oraya doğru koşun ve destek verin. Düşmanın saldırdığı yerden boru sesi duyacaksanız hemen koşun, savunmaya başlayın. Hep beraber bir araya geldiğimizde düşmanı hemen bertaraf edebiliriz. Çünkü bizim için Tanrımızın kendisi savaşacaktır. İşte böyle çalışıyorduk. Yarımız gün doğumundan yıldızlar görünene kadar mızraklarla nöbet tutuyordu diyor 21. ayette. Bu adamların ne bir sendikası ne bir işçi temsilcisi vardı. Gece gündüz demeden çalışıyorlardı. Günde 8 saat değil, belki 18 saat, 20 saat çalışıyorlardı. Güneş doğduktan ta gece yarılarına kadar, yıldızlar gökte görününceye kadar duvar örüyorlar, taş taşıyorlardı. Rabbin bu işinde çok yorulmuşlar ve bitkin düşmüşlerdi. O sırada halka herkes geceye yardımcısıyla birlikte Yeruşalim'de geçirsin dedim. Gece bizim için nöbet tutsunlar, gündüzde çalışsınlar. 22. ayet. Eriha gibi uzak yerlerden gelen Yahudilere Nehemya, burada Yeruşalim'de geceleyin, bize bekçilik yapın, geceleyin bizi koruyacak bekçilere ihtiyacımız var diyordu. Ne ben, ne de kardeşlerim, ne adamlarım, ne de yanımdaki nöbetçiler giysilerimizi çıkarmadık. Herkes suya bile silahıyla gitti diyor 23. ayette. Tabi bunca yorucu çalışmalardan sonra terliyorlar ve kirleniyorlardı. Gün boyu güneşin altında toz toprağın içinde çalışmak kolay mı? Yıkanmaya, temizlenmeye de ihtiyaçları vardı. Acaba herkes suya silahı ile, elbisesi ile mi giriyor, yıkanıyordu? Burada öyle yazıyor. Düşmana karşı öyle tetikte bekliyorlardı ki yıkandıkları zaman dahi silahlarını ellerinden bırakmıyorlar ve elbiselerini üzerlerinden çıkarmıyorlardı. Bugün de bizler onlar gibi öyle ayık ve uyanık olmalıyız. Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmalıyız. Evet, ileride zor günler bekliyordu Nehemya'yı. Asıl sorun, Nehemya'yı kızdıracak olan sorun içeriden kaynaklanacak ve neredeyse Rabbin bütün işini durduracaktı. 5. bölümde neler olacak hep birlikte göreceğiz.